Umuyorum sen 2014 için, Türkiye'deki kilise için, bizim kilisemiz için umutlu musun? Beklentilerin var mı ne olacak diye? Çünkü bazen işte küçüküz diyebiliriz, Türkiye'deki Hristiyan sayısı ne kadar kalabalık bilmiyoruz aslında, hiç kimse bilmiyor ama çok da kalabalık değiliz. Ama ne umuyoruz kilise için, Tanrı'nın halkı için bu ülkede, ne umuyoruz 2014'te ve ondan sonraki yıllarda? Ve bugün umuttan bahsetmek istiyorum çünkü ben umutluyum. Ya belki iyimserim diye, belki karakterim öyle. Ya da belki umudum Tanrı'nın sözüne dayanır. Ve bugün onu size göstermeye çalışacağım. Ve iki hikaye anlatacağım. Birinci hikaye şöyledir. Kudüs şehri yanık ve bomboştu. Çünkü krallar Rab'e hizmet etmediklerinden dolayı Rab onları Babillerin ellerine teslim etti. Ve Babililer geldi, Nebukadnezar geldi. Şehri yerle bir etti, halkı darmadağın etti. Ve onlar perişan durumdaydılar. Umutları yok, çaresizlerdi. Ve onlar o haldeyken ve Kudüs'teki nüfus çok azdı. Çünkü herkes sürgüne götürüldü çoğunlukla, işte Babil'e. Ve o oradaki enkazlar arasındaki yaşayan halk nasıl hissettiler kendilerini acaba? Çaresiz, umutsuz, beklentileri yok. Ama o mahallenin delisi Peygamber Yeşaya hoplaya zıplaya ezgi söylüyordu, onlara teselli etmeye çalışıyordu. Tamam mı? Herkes bu durumda yaşıyordu. Enkazlar arasında Yeşaya bir çıktı ortaya, şöyle diyor. Ve ezgi söylüyor. O zaman ben de ezgi söyleyeceğim. Bakalım. Çocuk doğurmayan ey kısır kadın, sevinç çığlıkları at. Ey doğum ağrısı nedir bilmeyen sen, sevinçle haykır. Sevinçle haykır diyor. Bağır. Çünkü terk edilmiş kadının evli kadından daha çok çocuğu olacaktır, diyor Rab. Ne? Çadırın alanını genişlet, perdelerini uzat çekinme, gergiplerini de uzat, kazıklarını sağlamlaştır. Çünkü sola yayılacaksın. Soyundan gelenler ulusları mülk edinecek. Issız kentlere yerleşecek. Korkma. Ayıplanmayacaksın. Utanma, aşağılanmayacaksın. Unutacaksın gençliğinde yaşadığın utancı. Dulluk ayıbını artık anmayacaksın. Çünkü kocan seni yaratandır. Onun adı her şeye egemen Rab'dir. İsrail'in kutsalıdır seni kurtaran. Ona bütün dünyanın tanrısı denir. Ve işte Yeşaya bu peygamberlik sözü etti. Ve herkesi ona şöyle bir baktı. Deli misin Yeşaya? Yani gerçeği göremez misin? Hangi ayrandan içtin sabah sabah? İşte sen ezgi söylüyorsun mutlu mutlu. Biz bu durumdayız. Ne görüyorsun? Çünkü biz onu göremiyoruz. Çünkü burada yüce ve görkemli bir gelecekten bahsediyor peygamber. Ve halk onu göremiyorlar. Ağlanacak haline gülüyorsun ey Yeşaya, dediler. Ama Yeşaya çadırının alanını genişlet diyor. Yani işte o eski bedevi çadırlar var ya, kölde olanlar. Ve şöyleler ve aile kalabalıklaşınca ek bir bölüm katabilirsin. İlave bir bölüm katlayabilirsin o şekilde. Tamam mı? Ve aslında çok büyük hale gelebiliyor. Ve diyor ki hazırlanın. Çünkü bu şehir bomboş şimdi ama nüfusu çoğalacak, artacak. Yeni gelenler olacak. Yeni çocuklarınız olacak. Şimdi göremezseniz bile olacak diyor. O zaman hazırlanın ve sevinin. Tamam mı? Peygamberlik sözü budur. Ve bu vaat aslında yerine gelmedi. Yani 70 yıl sonra bir dönüş oldu. İsrail halkı Babil'den Kudüs'e dönmüş oldular. Ama çok kalabalık değildiler. Ve o şehir çok görkemli hale erişmemiş. O ihtişama erişmemiş. Henüz de erişmemiş, olmamış yani. Bu vaatin yerine gelmesi hala bekleniyor. Çünkü Tanrı'nın sözü boşa gitmiyor. İlginç. İkinci hikayemiz şöyle. Sera ile Hacer. İbrahim'in iki kadını diyelim, tamam mı? Biri eşi Sera, diğeri de Sera'nın cariyesi Hacer. Ve Tanrı Sera'ya bir söz verdi. Sera 80 yaşında. Çocuğu yok. Kısır kadın. Ahı bitmiş, vahı kalmış bir kadın. Tamam mı? İşte hiçbir şey yok. Rahmin kuru yemiş kadar kuru. Ondan hiçbir şey çıkmayacak artık. 80 yaşında ve Tanrı diyor ki bekle çünkü sana bir çocuk vereceğim. Nasıl var? İmkansız. Yani olağan yoldan imkansız bir şey söylüyorsun şimdi. Ama Sera iman ediyor Rab'e. Ve bekliyor. Bekliyor ve olmuyor. Olmuyor. O zaman Sera diyor ki Avram'a tamam peki o zaman bu işte cariyemi çağıralım. Onunla yat. Onunla ya bu hikayeyi biliyorsunuz çünkü 3-4 hafta önce onu çalıştık ama hatırlatmak için. Onunla yat benim adıma çocuk yapar. Tamam mı? Çünkü bu yani işte dinç genç bir kadın çocuk yapabilir, doğurabilir. O zaman onunla yat bir çocuk yaparsın benim adıma. Yani rahim kralıdı bir şekilde. Tamam mı? Onu kullan benim adıma çocuk yap. Ve İbrahim onu yaptı, yattı, çocuk doğurdu. Ama bir sorun var. Doğuran çocuğun ismi İshak. İshak babasının başına bela oldu. Ve kadın İsmail. Ve kadın köle olduğu için çocuk da köle olacaktı İsmail. Çünkü köle bir kadından özgür bir çocuk doğuramaz. O zaman bu çocuk köle olduğu için hiçbir zaman İbrahim'in mirasçısı olamadı. Çünkü köleden özgür bir çocuk çıkmaz. Tamam mı? O zaman onlar beklemeye devam ettiler ve sonra 90 yaşındayken mucizevi bir şekilde Tanrı Sera'ya bir çocuk verdi. Olağan yoldan değil, imkansız da. Bu sanki gökten inen bir çocuktu. Mucizevi bir şekilde hamile kaldı. Çocuk doğurdu. Tamam mı? O zaman Sera daha önce bu vaat alınca sevinirken ben hamile olacağım. Herkes ona deli bir kadın gibi baktı. Tamam mı? İşte onun çadırının alanını genişletiyorsun. Çocuk gelecek. Çocuk kıyafetleri hazırlıyordu. Herkes ona deli gibi bak. Ne yapıyorsun? 80 yaşında bir kadın. Şimdi hamile mi olacak? Ama işte sonunda oldu. Ve İshak doğdu. O zaman iki hikayemiz var. Ve birbirlerine benziyorlar. Yani işte çaresiz bir durumdayken Tanrı bir şey söylüyor. Bir vaat veriyor. Sevinin diyor ve hazırlayın. Çadırın alanını genişletin diyor. Çünkü çocuklarınız olacak. Ve hiç kimse inanmadı ama aslında mucizevi bir şekilde yerine geldi. Ve Tanrı ne bekliyordu? Kabiliyet değil. İman bekliyordu. Benim sözüme iman edecek misin? Ve iman edenler sevindiler ve kalkıp hazırladılar. Çünkü Tanrı'nın olacak demesi olayın gerçekleşmesine kadar geçerlidir, sağlamdır. O zaman Yeşaya'dan ve Sera'dan Bu iki hikayeden öğrendiğimiz nedir? Ve sonra onu bağlayacağız. Tanrı kendi halkına umutlu ve görkemli bir gelecek bildirmektedir. Kendi halkına diyor ki, korkmayın, utanmayın. Ben sizinleyim, İmmanuel'im ve bereketlendireceğim. Ve siz çoğalacaksınız. Ne kadar çaresiz bir haldeysen bile Tanrı her şeyi mucizevi bir şekilde değiştirecek güçtedir. Buna iman ediyor musunuz? Ne kadar, senin durumun ne kadar çaresiz olduğunu bilmiyorum. Yani tanıyorum sizleri ama asıl da derdin ne kadar ağır olduğunu belki bilemem. Ama Tanrı onu pat diye bir anda değiştirebilir. Böyle bir gücü var Tanrı'nın. Böyle bir imkan var Tanrı varken, değil mi? Tanrı bizden kabiliyet beklemiyor. Bizden ne bekliyor? İman. Ve Tanrı'nın vaadine göre o zaman tepkimiz ne olmalı? Sevinin ve hazırlanın. Çadırının alanını genişlet. Çocuk kıyafeti hazırlayın. Çünkü çocuklarınız bol olacak. Yeditepe Üniversitesi'nde çocuklarınız bol olacak. İman edenler bol olacak o üniversitede. Önümüzdeki yıl Rab onu yapacak. Görmezsen bile şimdi, değil mi Ali Can? O zaman hazırlanın. Çocuk kıyafetlerini hazırlayın, tamam mı? Şimdi okuyacağız. Biz zaten Galatalılar mektubu birlikte çalışıyoruz ve şimdi onunla birlikte devam edeceğiz. Galatyalılar 4. Ben Galatasaraylılar 4 diyecektim. Ama bu akşam Fener götürür bence. Neyse. Galatyalılar 4 ve 21. Ve bu mektup Tanrı'nın sözünden, onu Tanrı'nın sözü olarak kabul ediyoruz. Ama aynı zamanda biliyoruz ki Pavlus tarafından yazılan bir mektup. İç Anadolu'daki, işte Konya'daki kiliseye yazılan bir mektup. Galatyalılar 4:21. Ve bu iki hikayeden bahsedecek şimdi Pavlos. O yüzden onları anlattım. Kutsal yasa altında yaşamak isteyen sizler, söyleyin bana. Yasanın ne dediğini bilmiyor musunuz? İbrahim'in biri köle, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır. Köle kadından olan olağan yoldan. Özgür kadından olansa vaat sonucu doğdu. Herkes olağan yoldan desin. Harikasın. Türkçeniz çok iyi. Herkes vaat sonucu desin. Burada bir fark var. Olağan yoldan vaat sonucu. Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki antlaşmayı simgelemektedir. Biri Sina Dağı'ndandır, köle olacak çocuklar doğurur. Bu Hacer'dir. Hacer, Arabistan'daki Sina Dağı'nı simgeler. Şimdiki Yeruşalim'in karşılığıdır. Çünkü çocuklarıyla birlikte kölelik etmektedir. Oysa göksel Yeruşalim özgürdür. Annemiz odur. Nitekim şöyle yazılmıştır ve buradaki Yeşaya 54'ün sözleri. Sevin çocuk doğurmayan ey kısır kadın. Doğum ağrısı nedir bilmeyen sen, yüksel sesini haykır. Çünkü terk edilmiş kadının kocası olandan daha çok çocuğu var. Kardeşler, İshak gibi sizler de vaat çocuklarısınız. Olağan yoldan doğan, kutsal ruha göre doğana o zaman nasıl zulmettiyse şimdi de öyle oluyor. Ama kutsal yazı ne diyor? Köle kadınla oğlunu kov. Çünkü köle kadının oğlu özgür kadının oğluyla birlikte asla mirasa ortak olmayacaktır. İşte böyle kardeşler, bizler köle kadının değil özgür kadının çocuklarıyız. Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın, bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin. İşte bu Tanrı'nın sözü. Ve bunu anlayabilmek için iki gönüllü lazım. İkisi de kadın olacak. O zaman biri ve biri de Fener. Tamam. Şimdi İbrahim'in iki kadından bahsediliyor burada, tamam mı? Deniz, seni bu tarafa alayım. Ve bu sadece bir örnek. O zaman burada gerçek bir şey denmeyecek. Sizin hayatlarınızla ilgili özür dileyin. Bu sadece bir gösteri, tamam mı? O zaman diyor ki birinci çocuk doğuran Hacer'di. Yani İbrahim'in eşinin cariyesi. Tamam mı? Ve bu kadın köle. Köle olduğu için doğurduğu çocuk da sen o çocuk olacaksın. Fenerbahçe'den doğan İsmail, sen de kölesin. Çünkü annen köle ve köle bir kadından özgür bir kişi doğamaz. O zaman sen kölelik içinde doğdun, kölelik içinde yaşayacaksın, kölelik içinde de öleceksin. Kaçmak yok. Fenerbahçe'nin kölesi diyelim. O zaman buradaki ve olağan yoldan doğdu. Tamam mı? Diyor ki olağan yoldan doğdu. Şimdi buradaki soru nedir? İnsan katında ne kadar mümkün? Yani bir çocuk yapalım dediler. O zaman kadını aldı, yattı, bir çocuk yaptı. İşte ortaya çıkan bu. Ne yazık ki bu. Tamam mı? O zaman insan katında ne kadar mümkün? Bu kadar mümkün. Bu kadar mümkün. Yani ve aslında fena değil. Fena değil. Ama dünyayı değiştirecek mi? Hayır. Çünkü köle. Mirasçı olacak mı bu harika vaatlere? Hayır. Çünkü köle. Fena değil. Belli bir çember içerisinde. Ama bir şey değiştirmez. Ve Pavlos diyor ki burada bir benzetme var. Ne benzetme? Ya bu gerçek bir hikaye ve ilginç. Eski anlaşma okuduğumuzda bunlar gerçek tarihsel hikayeler. Ama aynı zamanda burada bir ruhani bir anlam var, bir benzetme var diyor. Ve diyor ki bu aslında okuyalım ayeti. İki antlaşmaya simgelemektedir. Biri Sina dağındandır. Köle olacak çocuklar doğurur. Bu Hacer'dir. Hacer Arabistan'daki Sina dağını simgeler. Ne oldu işte Sina dağında? Tevrat verildi. Yani 10 buyruk verildi Musa'ya, İsrail'in halkına. Bir kutsal yasa, bir işte bir sistem, dindarlık sistem verildi. Ve diyor ki bu çok güzeldi, Tanrı'dan geldi, fena değil. Ama yine de köleler oluşturur bu antlaşma, eski antlaşma, dindarlık. Neden? Çünkü dindarlık hiç kimseyi kurtaramaz. Neden? Çünkü sana dayanıyor. Çünkü dindarlıkta bunu yaparsın, bunu yaparsan kurtulacaksın diye bir sistem var. O zaman sana dayanıyor, senin beceriklerine. O zaman bu limitli bir sistem. Hiç kimse aslında kurtaramaz dindarlık. Herhangi bir ahlak sistemi, herhangi bir din. Ve diyor ki aynı zamanda şimdiki Yeruşalim'e simgelemektedir. Yani şimdiki Yeruşalim nedir? Bir şehir Orta Doğu'da. Giden var mı? Giden var mı Kudüs'e? İkimiz, üçümüz. Gittik. İşte biz şehir, tamam mı? Binalar var, ırmaklar var. Pek bazı insanlar, wow, çok kutsal bir şehir. Aslında dindarlığın başkenti. Her taraf dindarlık kokuyor. İster Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan fark etmez. Herkes dindar. Köle. Çünkü dindarlık köleliktir. Çünkü sana dayanıyor kurtuluşun. O zaman diyor ki fena değil. Ve şimdiki Yeruşalim ne doğurdu? Yahudilik doğurdu. Yani bu sistem doğurdu. Ve fena değil. Belli bir çember içerisinde ama hiç kimse kölelikten özgürlüğe kavuşturamaz. Yani dindarlık seni değerli kardeşlerim kurtaramaz. Onu biliyoruz. Çünkü müjde, Mesih'le ilgili müjde bir dindarlık sistemi değil. Diğer kadın Sera, o da bir çocuk doğurdu. Onun bir çocuğu lazım. Evet. Tamam, sen de gel. Tamam. Ve bu da Sera, bu da İshak olacak. Ve Sera özgür olduğu için İshak da özgür bir olarak doğdu. Ama olağan yoldan değil. Çünkü kadın 90 yaşında. Mucizevi bir şekilde çocuk doğdu. Ve buradaki soru Tanrı katında ne kadar mümkün? Çünkü buradaki durum bir kişinin işte kabiliyetine, yapabilme gücüne dayanmıyor. Buradaki durum Tanrı'nın yapabilme gücüne ve isteğine dayanıyor. O zaman mucizevi bir şekilde doğdu. Ve burada o zaman bir limit yok. Burada bir limit var. Çünkü insani bir fikirle başladı ve insani gücüne dayanıyor. Burada bir limit yok. Çünkü Tanrı'nın gücüne dayanıyor durum. Ve Tanrı'nın gücü limitsiz. KFC'deki Coca-Cola gibi, değil mi? O zaman insan katında imkansız olan, anlaşılmaz olan ilahi bir fikir, ilahi bir söz, Tanrı'nın bir vaadi. Ve Sara zaten çocuk yapamadı. Ve bu dindarlıktan çok farklı. Bu bir vaat sonucu. Bir lütuf anlaşmadır. Ve Pavlus diyor ki biz artık bu dindarlık sisteminin içinde değiliz. Yani senin kurtuluşun sana dayanmıyor. Sen yapabilir misin, yerine getirebilir misin, yerine getirebilir misin fark etmez. Bu imana dayanıyor. Ondan ne bekleniyordu? İman etsin. Tanrı başlattı bu işi. Tanrı sonuna getirecek. O zaman burada bir mucizevi bir olay gerçekleşiyor burada. Ve biz böyle bir hava içinde yaşıyoruz. Böyle bir durum içinde yaşıyoruz. Çünkü bu Tanrı'nın isteğine, Tanrı'nın gücüne bağlıdır. Ve köle bir köleyi kurtaramaz. O zaman sadece özgür biri bir köleyi özgür kılabilir. Ve aslında burada bir simge var. Ne simgesi? Mesih. Mucizevi bir şekilde doğdu. Gerçek İshak, İshak'ın gerçek tamamlanması İsa Mesih'tir. Çünkü o bakire bir kadından doğdu. İmkansız insan katında. Ama o girdi dünyamıza ve aslında bir tek o köle değildi, kul değildi. Değil mi? Çünkü hepimiz aslında kuluz. Ne açısından? Hepimiz belli bir çember içinde yaşıyoruz. Abimizin bize hatırlattığı gibi başlangıçta. Hepimiz ölüme mahkumuz. Hepimiz öleceğiz. Kaçmak yok. Hepimiz kuluz. Hepimiz kuluz. Ama Mesih gelince o ölümün hakimiyeti sürmediği bir yerden geldi. O özgür. Ölmeyecek bir yerden geldi. Geldi mucizevi bir şekilde olağan yoldan değil, vaat sonucu olarak Mesih doğdu. İbrahim'in soyu olarak. Vaat yerine geldi Mesih'te. Demek ki o köle olmadığı için, özgür olduğu için bizi de özgür kılabilir. Ve bizi özgür kılmaya geldi. Bu bir lütuf anlaşmasıdır. Neden lütuf anlaşması? Çünkü bize dayanmıyor. Bu şartsız, tarafsız bir vaat. Yeter ki iman edin ve Mesih seni bu çemberden, bu limitli hayattan, bu kulluktan kurtaracaktır. Müjdemiz bu. Ve herhangi bir din seni kurtaramaz ama Mesih seni kurtarabilir. Teşekkürler, siz oturabilirsiniz. O zaman diyor ki, oysa şimdiki Yeruşalim karşıladığı, çünkü çocuklarıyla birlikte kölelik etmektedir. Ya bak, o günlerde çok ağır bir söz. Diyor ki Yahudiler köle. Pavlus zaten bir Yahudi çocuğuydu. Ama diyor ki kölesiniz çünkü bir dindarlık sistemin içinde yaşıyorsunuz. Dine güveniyorsunuz. O seni kurtaramaz diyor. Sonra diyor ki ayet 26, oysa göksel Yeruşalim özgürdür. Annemiz odur. Yani ana vatanımız göksel Yeruşalim, Kudüs. Şimdi onu açıklamamız gerekiyor. Çünkü bazen belki merak etmişsiniz. Türkçe çeviride Kudüs neden Yeruşalim olarak çevriliyor? O yani Türkçe'de bir kelime değil Yeruşalim. Kudüs değil mi? O zaman neden Yeruşalim olarak çevriliyor? Ve aslında bu çeviri yapılınca bayağı bir tartışmalar oldu bu konu üzerine biliyorsun. Çünkü neden? Çünkü yani mantıklı olarak Kudüs olarak yani Damaskus Şam olarak çevriliyor. Damaskus olarak çevrilmiyor. O zaman Yeruşalim de Kudüs olarak çevrilsin. Mantıklı olarak ama olmadı. Neden? Çünkü bazen sen zorlanacaksın galiba. Neyse. Boş ver. Çünkü bazen bazen kutsal kitapta Yeruşalim ya da Kudüs fiziksel bir şehirden bahsediyor. Ama bazen daha mecazi bir şekilde Tanrı'nın halkı arasında yaşadığı yerden bahsediyor. Ve bunu anlamak çok önemli bir imanlı olarak. Birkaç sebepten dolayı ve açıklamak için başlangıçtan beri Adem ile Hava günah işledikten sonra bahçeden kovuldular. Tanrı'nın huzurundan kovuldular. Çünkü günah Tanrı'nın nuruyla birlikte bir yerde yaşayamaz. O zaman kovuldular. Ve başlangıçtan beri Tanrı bir vaatte bulundu. Ben kendi halkım arasında yaşamak istiyorum. Bir taahhüt içinde, bir ilişki içerisinde. Ve vaatler verdi ve bir simge olarak İsrail halkı seçti ve Kudüs şehri seçti. Ve dedi ki orada yaşayacağım kendi halkım arasında ve şehir azıcık bir tepenin üzerinde ve normalde işte insanlar köylü olunca bir düşman gelince onlar hep şehrinin içine kaçacaklardı. Çünkü sular var orada bir ordu var. O zaman korunmak için köylüler şehre kaçıyorlar ve saklanıyorlar. Ve aslında Tanrı'nın şehri bu anlamına geliyordu. Kurtuluş burada. Tanrı'nın huzuru burada. Burada Tanrı'nın huzuruna çıkabilirsin. Burada Tanrı ile birlikte bir ilişki içinde yaşayabilirsin. Kurtaran burada. Ama bu da sadece geçici ve simgesel bir mecazdı, bir dönem için. Çünkü aslında Tanrı'nın bir şehirden başka bir şehirde tercih etmesi yok. Yok yani değil mi? Tanrı'nın bütün çocukları seviyor. Sadece bu bölüm değil. Ama bu bir mecazdı. Bir gün biri gelecek ve bu şehir, bu Kudüs bütün dünyada her ulusta, her ırkta, her dil arasında kuracak. Mesih gelecek. Tanrı aramızda yaşayacak. Yer fark etmez. Ve bu Kudüs hakkında bazı vaatler vardı. Eski anlaşmada. Birkaç tane, birkaç örnek okuyacağım. Yeşaya 2:2. Rabbin tapınağının kurulduğu dağ, son günlerde dağların en yücesi. Tepelerin en yükseği olacak, oraya akın edecek ulusların hepsi. Ulusların hepsi buraya gelecek ve en yüce dağ olacak. Ne demek istiyor bu vaat, bu mecaz? Çünkü gerçekten işte İsrail'de, Orta Doğu'da yerine gelecek miydi? Tabii ki de hayır. Bu işte Tanrı'nın halkından bahsediliyor burada. Başka bir vaat. Zekeriya 8. Her şeye egemen Rab'be yönelmek, ona yalvarmak için çok sayıda halkla birçok ulus Yeruşalim'e gelecek. Her şeye egemen Rab diyor ki, o günlerde her dil ve ulustan 10 kişi bir Yahudinin eteğinden tutup, izin verin Sizinle gidelim çünkü Tanrı'nın sizinle olduğunu duyduk diyecekler. İlginç bir vaat. Değil mi? Yani birincisi burada bir adam bir etek giyiyor. O ilginç. Sonra diyor ki 10 kişi ona gelecek. Tanrı seninledir. Ve bu şehir kalabalıklaşacak diyor. Ve bu vaat hiçbir zaman yerine gelmedi. Fiziksel Kudüs için. O zaman acaba burada peygamber başka bir şey mi görüyor? Ve Yeşaya 60'tan üçüncü bir vaat okuyacağım. Ayak bastığım yeri görkemli kılacağım. Ben burada yaşıyorsam eğer daha görkemli olsun diyor Tanrı. Çünkü ben burada yaşıyorum. Yüceler yücesi burada. Görkemli kılacağım evimi. Seni ezenlerin çocukları gelip önünde eğilecekler. Seni hor görenlerin hepsi Rabbin kenti, İsrail'in kutsalının Siyonu diyerek ayaklarına kapanacaklar. Kimsenin uğramadığı, terk edilmiş, nefret edilen bir yer olduğun halde seni sonsuz bir övünç kaynağı. Wow. Bütün kuşakların sevinci kılacağım diyor Rab. Fakat bu vaatler her nedense yerine gelmedi fiziksel Kudüs için. O zaman Rab yanılıyor muydu burada? Haşa. O zaman bu vaatlerin yerine gelmesi hala bekleniyor mu? Galiba. Çünkü tam tersine Kudüs başta gördüğümüz gibi günahla doldu. İsyan etti ve cezalandırıldı. Ve bomboş hale geldi. Yerle bir edildi. Milletten önce 586 yılında. Ve bu vaatlerin yerine gelmesi hala bekleniyor. Kudüs'ün güzel ve çekici olması, en yüce dağ olması, ulusların ona akınması bekleniyor hala. Ve Pavlos burada diyor ki aslında gözlerimiz nerede? Dünyevi Kudüs'e değil. Ana vatanımız göklerdedir diyor Pavlos. Çünkü Mesih gerçek İshak oradan geldi. O zaman Mesih İshak'ın tam anlamıyla yerine gelmesi ise kilise Yeruşalim'in tamamlanmasıdır. Ve bunu anlamamız çok önemli. Kilise Kudüs'ün yerine gelmesidir. Çünkü Tanrı nerede yaşıyor? Bizim aramızda. Kutsal Ruh aracılığıyla. İmmanuel. Kilise her neredeyse, her ulusta, her dilde, bina fark etmez. Evde toplanırken, gizli bir şekilde toplanırken, bayağı bir kalabalıkken, Tanrı bizimledir. Mesih ne dedi? İki ya da üç kişi bir araya gelince ben sizin aranızdayım. Orada meskenimi kuracağım diyor Tanrı. O zaman kilise Yeruşalim'in tam anlamıyla yerine gelmesidir. Tamamlanmasıdır. Ve bunu anlamamız çok önemli. Çünkü kilise yüce olacak. Görkemli olacak, çekici olacak. Bütün uluslar gelecek. Wow! Bu bağlantı bir elektrik teması gibi. Yani kontak kurulunca işte elektrik akar ama ayrılınca elektrik kesilir. Bir elektrik teması, anahtarı. Tamam mı? Ve aynen öyle biz eski antlaşmayı anlayacaksak eğer, özellikle peygamberleri okuduğumuzda anlayacaksak eğer, bu teması, bu anahtarı kavramımız çok önemli. Yani kilise Yeruşalim'in tamamlanmasıdır. Ve bunu anlarsak eski anlaşma mesela Yeşaya ya da Zekeriya okuduğumuzda anlayacağız. Aslında burada fiziksel bir şehirden bahsetmiyor, bizden bahsediyor. Bu vaatler benim için ve haklı olarak kendine alabilirsin. 2014'te Rab evini yüce kıl, görkemli kıl. Çünkü onu bekliyoruz haklı olarak Tanrı'nın sözünden. Tamam mı? Ama maalesef Hristiyanlar arasında farklı farklı düşünceler mevcut bu konularda. Ve belki karşılaşmışsınızdır. Ama bir düşünce bu vaatler, bu eski anlaşmadaki vaatler sadece ve sadece fiziksel İsrail için. Tamam mı? Ve bazı Hristiyanlar hala bunu bekliyor. Orta Doğu'daki küçük bir toprak parçanın yüceltilmesi bekleniyor. Bunlara göre. Bu sözler yerine gelecek o şehir için. Maalesef. Ve kilise için umutları yok. Ama İsrail için, yani siyasi anlamda İsrail için umutları çok. Bu çok vahim bir durum. Mesela God TV var ya, God TV izliyordum. Ve bir reklam çıktı God TV'de. Ve şöyle dedi reklam. Bize $100 bağışlayana, bak kurnaza bak. Bize $100 bağışlayana dualarınız Kudüs'teki Sunak'ta Tanrı'ya sunulacak. Wow. Sanki daha kutsal. Sanki daha Allah'a yakın. Çünkü kutsal bir şehir. Ve bunun gibi bu sözlere inanan, bu düşünceye sahip olan birçok imanlı var ne yazık ki. Ve oraya hac için gidilir. İşte vaftiz olmak için oraya gidilir. Çünkü oradaki su daha kutsalmış. Değil mi? Ve aslında yani bol para kazanılabilir bu şekilde. Biz de bir tur şirketi kuralım. Herkesi oraya götürelim. Bol para kazanabiliriz, değil mi? Ama ne yazık ki böyle bir düşünce mevcut. Ama kilise için umutları yok. Çünkü sanki bütün bu vaatler o şehir için. Biz bunu hiç kabul etmiyoruz. Başka bir düşünce var ve belki bazılarımız bu düşünce sahip olabilir. Bilmiyorum. Eski anlaşmaya geliş güzel bir şekilde okuyorum. Yani bazen hoşuma giden bir vaat varsa onu kendime alacağım. Rab seni yüzüstü bırakmayacağım, utandırmayacağım dediğinde evet o benim için olsun, benimseyeceğim, kendime alacağım. Buzdolabına yapıştıracağım, her gün okuyacağım. Ama bazen işte bazı bölgeler okuduğumuzda, alıntılar aldığımızda hoşuma gitmiyor. Onu kabul etmeyeceğim. Tamam mı? O galiba eski anlaşma. Ve bu durumda ne oluyor? Bu elektrik temasımız işte sıkışık olmayan bir temas gibi. Tamam mı? Bir ışık bir yanıyor, bir yanmıyor. Ve bu hislerimize dayanıyor. O zaman 2014 için umutlu musun, umutsuz musun? Hislerime göre. Bugün umutlu hissediyorum, hamdolsun. Ama yarın nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Tamam mı? Her şey duygularıma dayanıyor. O zaman bazen umutlu hissedebiliyorum. Çünkü geçen pazar günü bayağı bir kalabalıktı kilisede. O zaman kilise için umutluyum. Çoğalacak. Ama bugün bayağı bir az kişiyiz. Herkes hasta. Oo, çaresiz. Ne zavallı bize, kilise büyümüyor. Yani hislerime dayanıyor bu umut. Ve bazen öyleyiz. Neden? Çünkü bunu anlamamıştık. Kilise, eski anlaşmadaki Yeruşalim'in, Kudüs'ün tamamlanmasıdır. Oradaki bütün vaatler kilise için geçerlidir. Onları haklı olarak alabilirsin. Tanrı bu dağ, en yüce dağ yapacak. Bütün uluslar buraya gelecek. Sadece yaşam kilisesine değil, Tanrı'nın kilisesinden bahsediliyor burada. O zaman ne lazım? Tanrı'nın büyük tasarısını anlamak gerekiyor. Tanrı'nın büyük hikayesini anlamak gerekiyor. Sürekli dediğimiz gibi eski anlaşmanın rolü geçici ve simgesel olduğunu anlamamız gerekiyor. Tanrı'nın asıl amacı her ulusta, her ülkede, her ırk arasında, her dil arasında yaşanması. Böyle bir niyeti vardı Tanrı. Böyle bir isteği vardı Tanrı. Ve Tanrı hep bizi düşünüyordu. Hep bizi düşünüyordu. Şimdi size şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Şaşıracaksınız. Hazır mısınız? Yeşaya 54'ten önce. Hazır mısın? Yeşaya 54'ten önce. Yeşaya 53 vardı. Evet. Değil mi? Bugün kiliseye geldiğinizden mutlusunuz. Çünkü önemli bir şey öğrenmişsiniz. 54'ten önce 53 var. Rize'nin plakası. Sayın Başbakanımızın plakası değil mi? Neyse. Yeşaya 53. Okuyacağım birkaç ayet. Yeşaya burada ne görüyor acaba? Yeşaya 53 10. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü. Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rab'bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Ve biz burada Mesih'i görüyoruz değil mi? Çarmıh görüyoruz. Rab onun ezilmesini uygun gördü. Ta 500 yıl önce peygamber bunu görüyor. Çarmıh görüyor. Diyor ki canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Rab'bin doğru kullu. Kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi. Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim. Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti. Baş kaldıranlarla bir sayıldı. Pek çokların günahını o üzerine aldı. Baş kaldıranlar için de yalvardı. Çarmıhtan bahsediyor. Ve herkes bunu kabul ediyor. Çarmıhtan olduğu. Çünkü çok net. O zaman Yeşaya 53 bizler içindi. Nasıl oluyor ki Yeşaya 54 bizler için değil o zaman? Mantığımıza uymuyor. Ne görüyoruz bu ayetlerde? Mesih'ten yüzlerce yıl önce bu ayetler Mesih'in ölümünü anlatmaktadır ve açıklamaktadır. Sadece nasıl öleceğine dair değil. Niçin? Tanrı'nın istemi, Tanrı'nın gerçekleştirmek istediği nedir? Burada açıklanıyor. Mesih gelecekle ilgili umutludur bu ayetlere göre. Çünkü ne diyor? Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rab'bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Rab'bin istemi neydi? Her ulus arasında yaşamak. Her halk arasında huzurunu getirmek. Herkesi, bütün çocuklarını kendine çekmek. Ve Mesih çarmıhta asılırken bizi gördü. Geleceğe doğru baktı. Bizi gördü bu ayetlere göre. Bizim için bu acı çekti. Bizim için bu günah üstlendi. Bu ceza çekti bizim hak ettiğimiz. Çünkü bizi görüyordu. Umutlu bir gelecek görüyordu. Ve öldü ve dirildi ve yol açtı bizim için. Ve kutsal ruhunu gönderdi bizim için. Biz bunu yaşayalım diye. O zaman umutlu muyuz? Evet, çünkü Mesih bizim için umutlu bir gelecek sağlamak için öldü ve dirildi. Umut var. O zaman sırada Yeşaya 54 geliyor. Ve ne okuyoruz? Çocuk doğurmayan ey kısır kadın sevinç çığlıkları at. Şimdi bazı kiliseler bu kısır kadın gibi işte bekliyoruz ya Rab. Uyanış ne zaman gelecek ya Rab? Üzüntüme bak ya Rab. Ama Tanrı diyor ki hayır sevinç çığlıkları at. Sevinin çünkü vaat edildi. Kilise büyüyecek, müjde yayılacak. Türkiye müjdeyle dolacak. Türkiye'nin her semtinde, her köşesinde Tanrı'nın kilisesi yüce, çekici ve parlak olacak, kurulacak, olacak. Amin. Bunu biliyoruz Tanrı'nın sözüne göre. Sadece Türkiye'de değil, Bütün ülkelerde. Şimdi bazı insanlar bana diyor ki işte bazı zor yerler var. Bazı şehirler müjde için zor. İstanbul'un bazı semtler müjde için daha zor, daha kapalı. Tamam. Şimdi olağan yoldan bahsediyorsak evet zor. Ama biz burada olağan yoldan bahsetmiyoruz. Yani insan katında zor mu zor? Ama burada insan gücünden bahsetmiyoruz. Tanrı katında ne kadar mümkün acaba? Tanrı ne yapabilir acaba? Tanrı için limit yok. Tanrı için zor bir yer yok. Evet, bizim için zor bir yer olabilir. Tanrı için zor bir yer yok. Erzurum Tanrı için zor değil. Sivas Tanrı için zor değil. Değil mi? O zaman umutluyuz, umutsuz değiliz. Çaresiz değiliz, ne zavallı bize değiliz. Ne diyor? Sevinç çığlıkları at. Ey doğum ağrısı nedir bilmeyen sen? Sevinçle haykır bağır. Çünkü terk edilmiş kadının evli kadından daha çok çocuğu olacaktır diyor Rab. O zaman çadırının alanını genişlet, hazırlan. Çünkü kilise büyüyecek, kalabalıklaşacak ve çoğalacak. Perdelerini uzat, çekinme. Gergi iplerini de uzat, kazıklarını sağlamlaştır. O zaman Yeşaya 52 bizim için geçerli miydi? Mesih çarmıkta? Evet. Yeşaya 54 bizim için geçerli midir? Evet. Biz bunu kendimize alıyoruz. Zaten Pavlus burada bize izin veriyor. Bizden bahsediliyor. Sizler de vaat çocuklarısınız diyor. Siz bu vaadin çocuklarısınız, mirasçısınız. Siz, sen ve ben. Bu vaatler bizim için yazıya döküldü. Bizim için, 2014 için. Şimdi Sera bu vaatin ne zaman yerine geleceğini bilmedi ve bekledi. Yeşaya bu vaatin ne zaman yerine geleceğini bilmedi. Biz de bilmiyoruz ne zaman olacak ama imanlıyız ve umutluyuz. O zaman eski Kudüs utanmış, kısır bir kadın gibiydi. Ama yeni Kudüs, kilise öyle değil. Biz öyle değiliz. Söylediğimiz ilahiler neye dayanıyor acaba? Bizim yaşam kilise, yaşam ezgileri CDC var ya, onu neden yapmak istedim? Çünkü oradaki bütün ilahiler sevinçli, gerçeği duyuran ve Tanrı'nın sözüne dayanan, yeni anlaşmaya dayanan ilahiler. Çok önemli. Bazı kiliselerde sürekli eski anlaşmadan alınan ilahiler söyleniyor. Ya Rab ne zamana dek? Ya Rab halime bak, halime acı. Ne zamana dek? Ne zaman geleceksin? Geldi. Mesih geldi. Egemenlik başladı. Yol açıldı. Anlatabiliyor muyum fark? Çok önemli. Çok önemli. O zaman kilise umutsuz değil. Biz azınlık psikolojisine sahip değiliz. Tamam mı? Ne zavallı bize. Bütün dünya bize karşı. Ama Tanrı bizimle. Tanrı artı bir kişi eşittir çoğunluk. Sen iş yerinde o zaman çoğunluktasın. Çünkü Tanrı seninle. Tanrı seninle. Onun limitsiz güç seninle. O zaman açık bir şekilde Tanrı'nın bu vaadinden ne bekliyoruz? Ne bekleniyor? Evrensel kilise bütün uluslara, dillere yayılıp ulaşacak. Ve son gelmeden bu olacak. Çünkü Mesih dedi ki müjde bütün uluslara gidecek, sonra ben geleceğim. Kilisenin yayılmasına karşı dikilen bütün engeller, kaleler tek tek kaldırılacak. Çünkü Tanrı'nın egemenliği geliyor. Kimin o karşı durabilir ki? Yerel kiliseler kalabalıklaşacak ve çoğalacak. Dünyanın her ülkesinde. İstanbul için, Türkiye için kilisenin büyümesini ve çoğalmasını, daha parlak ve çekici hale gelmesini bekliyoruz. Değil mi? Bekliyor muyuz? Ben bekliyorum. O yüzden buradayım. Şimdi bana gazete okumuyor musun anne diyeceksin. Gazete okuyorum. Ama okuduktan sonra atıyorum. Çünkü sadece bir gün için geçerli haber var. Aslında dünün haberi var gazetede, değil mi? Okuyorum, atıyorum. Bir gün için geçerli. Bunu da okuyorum. Bu dün, bugün ve sonsuzlara dek aynıdır, geçerlidir. Gazete gibi değil. Aynı ağırlıkta değil. Anlatabiliyor muyum? O zaman ne tarafından etkileniyorsun? Gazeteden mi? Okuyoruz tabii ki de. Ama bunu okuduğumuzda umutlanıyoruz. Umudumuz yanıyor. Tanrı vaat etti. O zaman umutluyuz. Çünkü Tanrı'nın henüz yerine gelmeyen vaatler hala duruyor. Ve bizim için geçerlidir bu vaatler. Umutluyuz çünkü Tanrı'nın isteği herkesin onu tanımasıdır, ona gelmesidir, onun ailesine dahil olmasıdır. Umutluyuz çünkü Mesih bütün ulusları kendine çekmek için çarmıhta öldü, dirildi, yol açtı ve şimdi yalvarmaktadır. Ve bu kesinlikle olacak kardeşler, kesinlikle olacak. Umutlu olduğumuz için o zaman ne yapıyoruz? Üç şey. Birincisi sevinçle ilahiler söylüyoruz. Sevinçle. Yeni antlaşmaya, lütuf antlaşmasına dayalı ilahiler söylüyoruz. Tamam mı? Ne zaman geleceksin ya Rab değil. Şükürler olsun geldin. Büyük bir fark var. Ve sadece kilisesel, toplumsal değil. Aynı zamanda kişisel olarak. Bireysel hayatlarımızda 2013 senin için nasıl bir yıl olduğunu bilmiyorum. Belki çok zordu. Belki senin belan, yani başına gelen bela inanılmaz büyük. Senin derdin anlatılmaz. Ama biz sürekli ibadet halinde olalım. Sürekli bir şekilde sevinelim Rab'de mümkün olduğu kadar. Bu bir karar. Evet yapacağım. Neden? Çünkü bu duruma bakmıyorum. Ya Sera, yaşlılığıma bakmıyorum, kusur olduğuma bakmıyorum, Tanrı'nın vaadine bakıyorum dedi. Yeşaya, bu şehre bakmıyordu, Tanrı'nın vaadine bakıyordu. Geleceğe, görünmez olanı görüyordu. Sen görüyor musun? Görünmez olanı. Hristiyanlık budur. Görünmez olanı görmek ve onun izlerinden gitmek. İmanla yaşıyoruz. Gözlerimizle değil. Ve yönetim onun omuzlarında. Ona güveniyoruz. İkincisi, o zaman seviniyoruz. Tamam mı? Ve sevineceğiz. Durum ne kadar çaresiz olursa olsun sevineceğiz. Bu bir karar. İkincisi, aktif beklenti içinde dua ediyoruz. Hristiyanlıkta beklenti pasif bir şey değil. Sera, tamam bekleyeceğim. Kısmet olursa hamile olacağım. Değil. Kaderci değil abi. Aktif bir beklenti içinde bekliyoruz. Rab ne zaman olacak? Bugün mü olacak? 2013'te mi olacak? 2014'te mi olacak? Bekliyoruz. Ve dua ettiğimizde dünya için, İstanbul için, Türkiye için, kilise için dua ettiğimizde cesaretle, umutla, imanla geliyoruz babamıza. Tanrı söz öyle diyor. Mesih yol açtı, o zaman cesaretle yaklaşabiliriz babamız. Baba! Bu engel var ya, onu kaldır. Baba! Kapıları aç. Millet gelsin, kilise büyüsün, çoğalsın. Ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Ama gerçekleşecek mi Tanrı'nın sözü? %100 inanıyoruz. Biliyoruz. O yüzden buradayız. Umutluyuz. Ve dua bu konuda çok önemli. Çünkü imanımızı gösteriyor Tanrı'ya. Ve Tanrı bizden iman bekliyor. O zaman biz 2014'ü başlatmak üzere bir dua ve oruç haftamız olacak. Çünkü birlikte bir kilise olarak dua etmek ve oruç tutmak çok güçlü bir şey. Ve beklentiyle geleceğiz. Ve bu işte 6 Ocak'ta başlayacak. Pazartesi 6 Ocak yani yarın değil sonraki pazartesi. Ve 6 gün birlikte dua ve oruç tutacağız. O zaman gelecek pazar günü yani daha da açıklayacağız. Ama hazırlanın ve düşünün acaba sen 1-2 gün oruçlu olabilir misin? Biz yani farklı akşamlarda farklı toplantılarımız olacak, toplanabileceğiz, dua edebileceğiz. Ama amaç ne, maksat ne? Rab'be yalvarmak. Bunu istiyoruz. Kilisenin büyümesi, çoğalması, yüce olması, en yüce dağ olması. Herkesin Mesih'i tanıması istiyoruz. O zaman aklımızda olsun. Bir dua ve oruç haftamız olacak. Ona var mısınız? Ona var mısın? Yapalım. Sonra ve en son büyümek için hazırlanıyoruz. Yani çadırlarının alanını genişlet diyor Rab. Tamam mı? Ve işte bunu sürekli yapıyoruz. Ve mesela buraya doldurduk. Sonra üst salon bir ek salon olarak açtık. Onu da doldurduk. Yani 2 yıl içerisinde hamdolsun. Ve biz kalabalıklaşıyoruz. Daha gelenler oluyor, daha misafirler oluyor, daha iman edenler, vaftiz olanlar ve katılanlar oluyor. Hamdolsun. Bunun için buradayız. O zaman ne olacak? Çünkü yani az kalsın yerimiz kalmayacak pazar günlerinde, değil mi? Şimdi bizim vizyonumuza göre Yaşam Kilisesi çok merkezli, çok şubeli bir kilise olacak İstanbul'da. Biz farklı farklı şubeler, farklı farklı topluluklar açmak niyetindeyiz. Tamam mı? O zaman şu anda Yaşam Bağdat var. Sonra da başka bir yerde yeni bir şube açacağız. Bir kilise, bir öndelik takımı, bir hep Yaşam olacak. Ama farklı farklı işte semtlerde toplanan. Farklı farklı yerlerde. Çünkü İstanbul büyük. Coğrafisi zor. Herkesin buraya gelmesi imkansız. O zaman artık farklı, bizim insanlarımız neredeyse oralarda yerler kiralayacağız, toplanacağız ve yeni toplantılar başlatacağız. Bunu nasıl yapacağız? Duamız şudur. 2015'te en az 1 belki de 2 yeni yer başlatacağız. 2014'te değil, 2015'te Rab dilerse. O zaman onun için şimdi 2014 boyunca hazırlanacağız. Çünkü gebek alacağız. Bebek doğuracağız. Olağan yoldan değil, mucizevi bir şekilde. Onu bekliyoruz. Ve görüyoruz zaten. O zaman 2014 boyunca hazırlanacağız ve ne diyor ayet? Kazıklarını sağlamlaştır. Büyüyecekseniz eğer güçlenmelisiniz, köklenmelisiniz. O zaman bu yıl boyunca büyümeye devam edeceğiz ama aynı zamanda gücümüzü biriktireceğiz, hazırlanacağız. Ve her anlamda. O zaman biz yılda 2 kere normalde bir bağış günü yapıyoruz. Yılda 2 kere yaptık şu ana kadar. Her pazar günü ondalığımızı getirebiliriz. Ve imanlılar olarak bu gayet normal bir şey, cömertliğimiz. Zor bir şey biliyorum. Ama gayet normal olacak. Ama yılda 2 kere özel bir bağış günümüz oluyor aynı zamanda. Ve özel bir şekilde nasıl yapılıyor? Rab'in önüne geliyoruz. Herkes kendi evinde ve dua ediyoruz. Rab, ne kadar miktarda cömert olmam istiyorsun? Ve bekliyoruz ve Rab'den duyuyoruz bir rakam. Ve onu getiriyoruz. Ve çok tehlikeli bir dua. Çünkü yani kendi gücümüze bakarsak imkansız. Ama biz Tanrı'nın gücüne bakıyoruz. Olağan yoldan değil. Olağan yoldan değil. O zaman herkes duada bulunsun. Bir beklenti de bulunsun. Ve işte biz 12 Ocak pazar günü o dua ve oruç haftasından sonra bir bağış günümüz olacak. Bilginiz olsun. Yani ve ne için? Biz bir güç toplamak istiyoruz. Hazırlamak istiyoruz. Çünkü yeni yerler kurmak pahalı olacak. O zaman onun için hazırlık yapıyoruz annesim. Ama aynı zamanda söz konusu sadece para değil, söz konusu bizim imanda büyümemiz, pekişmemiz. Ve bu bir iman gerektiren bir şey olduğu için, iman bir kas gibi. Kullandığında güçleniyor, benimkiler gibi. Tamam mı? O zaman işte bu imanımızı kullanmak için bir fırsat oluyor. Başka ne olacak 2014'te? 6 Nisan'da David abimiz, David Devinish burada olacak. Ve bu sefer bir yer tuttuk Kadıköy'de. Ve birlikte, Kürt Kilisesi ile birlikte, Yalva Kilisesi ile birlikte ve biz 3 kilise olarak bir araya geleceğiz. Büyük bir toplantı yapacağız. Ben dua ediyorum 300 kişi için o pazar günü. 3 kiliseden, tamam mı? Ve neden? Çünkü işte daha büyük bir şey gördüğümüzde David abi bizimle birlikteyken imanımız artar. Wow! Bu mümkün. İstanbul'da 300 kişi şu 3 kiliseden bir araya getirmek. O zaman bir yer tuttuk Kadıköy'de. Nautilus'un orada çok iyi bir ulaşım açısından çok iyi. Aktaş düğün salonları. Orada yapılacak. David abi gelecek. Bilginiz olsun. Tamam mı? Ne yapıyoruz? Hazırlanıyoruz. Büyümek için. Kilisenin büyümesi için. Mayıs'ta 28 Mayıs 1 Haziran. Biliyorum ki biraz ileride ama ramba bu İstanbul'da olacak. İşte Hindistan'dan gelen o meşhur müjdeci. Normalde sadece 10 bin kişi için vaaz ediyor ama İstanbul'a gelmeye karar verdi. Evet dedi biz çağırdığımızda. Gelecek. Biz aynı yeri tuttuk Kadıköy'de. 4 gece boyunca toplantılar yapılacak. Genelde şifacı. İşte diyor ki burada bir kişi var. 3 yıl önce bir kaza yaşamışsınız. İşte sol bacağınız kırılmıştır. Şimdi Rab seni iyileştirmek. Ben kendi gözlerimle gördüm birçok kere. Ve insanlar şifa alacak. İnsanlar iman edecek. Arkadaşlarımızı çağıracağız. Bu büyük bir program olacak bizim için. Yani büyük bir şey olacak. Yüzlerce kişi gelecek. Ve çok kişi iman edecek. O zaman o da aklımızda, dualarımızda bulunsun. Hazırlanıyoruz. Hazırlanıyoruz. Çünkü umutluyuz. Haziran'da aile kampımız yapılacak. Sucuk kampımız. Hakan varken. Yalova'da yapılacak. O da bizim diğer kiliselerimizle birlikte orada yapılacak. Büyük bir beklentiyle bir peygamberlik armağanlı kardeş gelecek İngiltere'de. Simon Holly diye. Çok armağanlı bir kardeş. Harika bir zaman olacak. Onun için zaten oruç var sonra sucuk var. Tamam mı? O zaman 2014 için dua edelim, tamam mı? Çünkü 2015'te en az bir, belki de iki yeni yerlerde yeni toplantılar, topluluklar kuracağız. Bir kilise olacağız ama çok şubeli, çok merkezli. Amacımız o, duamız bu. O zaman neden? Çünkü kilise büyüyor. Senin çocuğun büyümezse doktora götür, bir sorun var. Aynı şey kilise için geçerli diye. Neden? Çünkü Tanrı'nın sözüne dayanıyor bizim umudumuz. Tamam mı? İmanlıyız, umutluyuz, sevinçliyiz ve büyük bir beklentiyle 2014'e gireceğiz. Ayağa kalkalım, dua edelim birlikte. Ya Rab, akıl almaz bir şey. Sen bizi seçtin. Bizi çağırdın. Bizi